Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum gazeteci Tuğrul Er Yılmaz. Hoş geldiniz Tuğrul Bey.
Teşekkür ederim İlay.
Şimdi ben biraz konuşacağım. Tuğrul Bey'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sözü tamamen ona bırakacağım. Tuğrul Er Yılmaz ve birlikte çalıştığı bazı dönemdaşları zamanında Türk medyasına, dolayısıyla topluma bir takım duyarlılıklar getirmek için çalıştılar. Nokta, Yeni Gündem ya da Sokak Dergileri ya da Radikal 2'den bahsedebiliriz. Eşcinseller, yeşiller, kadın hareketi, azınlıklar gibi konulara eğilen, daha cesur ve hatta dönemlerin ilerisinde yayınlar oldu. Değil mi? Böyle desem doğru mu Tuğrul Beyciğim?
Ve hakikaten doğru, ölmek gibi olmasın ama.
Olmasın. Şimdi biraz da size anlatmak istiyorum. Tuğrul Bey, Tuğrul Er Yılmaz 12 Eylül akademik hayatının sonu oluyor. Gazeteciliğinin de başı oluyor. TRT'de bir dönem çalışmış. Efsanevi Nokta dergisinin kurucularından. Sonra çok kısa bir süre Yeni Asır gazetesinde çalışmış. Yeni Gündem anılması gereken bir dönem onun için. Tempo dergisinin kuruluşunda çalışmış. Sokak dergisinin kurucularından. Cumhuriyet dergiyi çıkardı. Radikal 2'yi okurdu ve 16 yıl yönetti. Milliyet Sanat var, üniversite hocalığı var, televizyonculuk var. Yıllar. Gerçekten önemli bir isimsiniz. Bugün kültür sanat hayatında tanıdığımız pek çok isim sizin paltonuzdan çıktı denilebilir. Enteresan bir insansınız. Ben sizi çok severim. Neşeli, anarşik, vicdanlı, zeki, çalışkan ve duygusal biridir Tuğrul Er Yılmaz. Bir de kitabı var. Asumaro Nehir Söyleşi yaptı onunla. Ondan da çok faydalanarak hazırlandım. 68'li bir gazeteci. Şimdi başlarsak Tuğrul Beyciğim, çok uzun konuştum ama ilk önce size böyle bir çocukluk sorsam, bütün uzun uzun anlatmak değil ama sizi siz yapan çocukluk, işte İstanbul'da doğuyorsunuz, Diyarbakır'ın önemi var, İzmir var, bunların karışımı daha sonra Londra var, Ankara var. Biraz onlardan bahsederek böyle bir giriş yapsanıza bize.
Çok hızlı bir giriş yapayım ben. Babam memur. O yüzden İstanbul'da doğdum. İşte birkaç yaşına gelince işte sonuç olarak memur olduğu için tayin olmuş, Diyarbakır'a gitmişiz. Ben ilkokula Diyarbakır'da başladım. Hani benim Diyarbakır'ı esas sevme nedenim böyle 6, 7, 8, 9 yaşlarında Diyarbakır'da olmamdır. Diyarbakır'da ilkokula başladım. Diyarbakır'da dostlarım oldu. İlk defa Diyarbakır'da mahalle kavgasında kafam kırıldı. Son derece keyifli zamanlar yaşadım. Bütün çocukluğumuz surların tepesinde geçti Allah'ını seversen ya. Allah'ım, yani o işte dünyanın en ünlü surlarından bir tanesi olduğunda haberimiz var bizim. Oraya rastlattan koştur et, böyle bir keyifli Diyarbakır benim için ve her zaman için sevdiğim bir yer olacak benim. Benim gözümde. Ama şimdi çok şeyin doğrusunu istiyorsan esas kendimi İzmir'de bildim. Babamın tayini İzmir'e çıktı. Babam tekerde çalışıyordu benim. Kalktık İzmir'e. O zaman böyle yok uçağa binin, yok ben otobüs bileni. Senebimdeki ikinci mevki, yine Allah'a şükür üçüncü mevki de değil ha. İkinci mevki işte şeyle gidiyorsun. Mareken koltuklar var oturarak. Öteki daha bir üçüncü mevki var. Onlar bayağı bildiğimiz tahta. Tam üç gün sürüyor. Böyle geceye doğru diyor. Çok iyi hatırlıyorum. Birden karşıdan İzmir ışıkları göründü. Bir ay. Aklımı kaçırıyordum. Ya bu ne? Yani benim için Diyarbakır çok büyük ama bu İzmir ne? Işıklar yanıyor, sönüyor, ışıklar yanıyor, sönüyor. Hayda geçiyoruz şeylerden, istasyonlardan. Ben tamamen kendimden geçtim. Ve İzmir'e indik. Grabo'nun bir arkadaşında kaldık Bornova'da. Haydi ondan sonra Karşıyaka'ya geçtik. Ben ilkokulu sonra 4'ü 5'i orada okuyarak 5. sınıfı İzmir'de okuyarak Karşıyaka'da tabii ki. Abi de bu sakın ha. Biz Karşıyaka'lıyız, İzmir'i değiliz. Bir de böyle bir ruh hastalığı evet. Vardır bizde. Biz 35 uçuyoruz. Ondan 35. Bizi ilgilendirmez neyse. Ergenlik, yavaş yavaş delikanlılığa geçiş, İzmir müthiş tura bakımından benim için. Hmm. Yani düşünsene İzmir fuarında görüp İzmir fuarında bira içmemiş. Gidip efendim makarna standında bir piyale spagetti attırmamış genç olmaz. 50 kuruş, 25 kuruş neyse ya bayrak ayırsın gidersin. Hı hı. Bunlar yani okul kırılır ya Yaman'la dağına çıkılır ama genellikle para varsa 3 kuruş hadi karşıya kadar vapura bilinir. Alsancağa geçilir, fuara gidilir. Ve çok renklidir İzmir'in bu bakımdan. Ben her zaman İzmir'i biraz şey bulmuşumdur. Yine de tabi o yaş geriye herhalde ama yine de öyle buluyorum galiba ya. Biraz muhafazakar.
Şaşırttı beni yani mesela muhafazakar deminiz.
Ama İzmirlilerin şeyleri böyle halleri, tavırları, eylemleri tabii ki çok moderndir. Ama yani bu şeyler katıldı biraz İzmir'de. Bakma sen aile, kimle konuştun, onlar kim, niye yaptın yani şeyde Karşıyaka İzmir, daha doğrusu Karşıyaka Alsancak'a çok orta sınıftır. Yani insan aklını kaçıracak kadar orta sınıftır. Sanki herkes zenginle görüşmek zorunda. Senden çok daha zengindir, senden daha çok bakayım. Allah korusun bir arkadaşın olmasın. Öyle şey olur mu ya? O yüzden de ben hep şeyi özledim Nilay. Ya bu iyi, çok güzel ama üniversiteyi bu evde oturarak okumayın. Kafam hakikaten 17-16 yaşında kafam buna bastı benim. Ay ne yapacağım Tuğrul Ayrılmaz, ne yapacaksınız lan kardeşim? Ya ben baktım. Bizimkiler aslında Aygır Bahçesi'ne git diyorlar. Orada da işte yok. Ticarimler de var, ziraat de var, doktum da var, bir sürü şey var. Gerçi az ama var. Yok dedim gitmem. Gidersin gitmezsin. Birden kafam çalıştı. Ben dedim siyasal bilgi fakültesinde okumak istiyorum. Birlikte Ankara'da var siyasal bilgi. Yıl 65'ten bahsediyorum artık. Kazık kadar olmuşum. 17-18 yaşındayım. Ve bizimkiler o kadar üzüldüler ki ama bir şey de diyemediler. Peki dediler o zaman bir yol yazabilirsin. Biz memuruz ama seni okuturuz. Bir de bana böyle vicdan yapıyorlar. Biz seni okuturuz Neda. Neyse. Ondan sonra ben yine çaktırmadan ikinci de sonra şey diyecektim. Fark bile etmediler. İkinci de şey yazdım. Ankara Dil Tarih'te vardı bir tek o zaman. Rus filolojisi. Allah sever sen nereden aklıma geldi? Yok başka bir yerde anladın mı?
Siz kent seçmişsiniz öncelikle.
Ya hayır. Vallahi bilmiyorum. Ama yani tek derdim. O kadar küçükken aklım bastı. Kafam çalıştı. Eğer bunu dinleyen gençler varsa onlara da söyleyeyim. Geceyi biliyorlarsa üniversiteyi ailelerinin yanında okumasınlar. Tamam onları da takılmasınlar ama ısrarcı olsunlar. İzmir'de mi Ankara'ya gitsin, Ankara'da mı İstanbul'a gitsin, İstanbul'da mı Eskişehir? Yani başka bir yerde okusun üniversite. Oğlum İstanbul'da da böyle gidebiliyordu Hüseyin. Bana dediği zaman ben otobüse binmiş, bana yoldan haber veriyor. Tamam diyor, ben Eskişehir'e gidiyorum. Laf ettim, söylendim ama ne kadar doğru karar vermiş. Tabii içimden de onayladı bunu. Baştan ben de diyorum, bütün hıyar babalıklarımı yaptım. Ne işim var oralarda, mis gibi evim var burada. İşte başını yıkanacak yemeklerim hazır. Ama doğrusu o değildi. O da biliyorum bak, İstanbul'dan Eskişehir'e gitti ve Eskişehir'de mutlu oldu. Hala sanır Eskişehir'e. Onun için bunlar hikaye değil yani.
Tabii.
Ailenden kurtulacaksın. Zaten onları ömür boyu göreceksin. Onlara bakacaksın. Onlar sana bakacak. O başka bir şey. Ama hayatta o esrar lazım insanlara.
Evet.
Bir de Londra'ya gittim ben üniversiteden sonra.
Tabii.
Kıyamet kopuyor Türkiye'de o zaman. 12 Mart'ta filan.
5 sene kaldınız değil mi?
5 sene kaldım. 5 sene kaldım. İşte Diya Master filan. İşte Diya Doktora yapmaya gittim. Olmadı. İşte gerçekten ayaklarımın üstüne bastım ya. Yani öyle kolay mı?
Ama sizinki de dönemmiş ya Tuğrul Beyciğim. O mülkiye dönemi kimler geçmiş. Yani ben...
Ama yani tabii.
yani İlber Ortaylı'dan, Cengiz Çandar'a, Ömer Madra'dan, işte Deniz Gezmişler'e, Mümtaz Soysal hocanız. Yani çok acayip bir ortam
ya
yani.
Daha ne olacak kardeşim sana? Şey, üniversiteyi biliyorsun. Öyle olsa bizim Mahir Çayar'da bir adamla tanışıyoruz.
Yani değil mi?
Düşünsene yani.
Çok acayip.
İlerideki kaç sene sürecek bir gençlik hareketinin şefi. Bunlarla aynı takimde oturup, aynı zaafları yaşayıp, aynı dürüstlükleri yaşayıp, aynı güzellikte, bu büyük bir şanstı. Bir de o zaman mülkiye çok şeydi, böyle gözde bir okuldu.
Evet.
Yani millet böyle oralara gidelim. Ya bizim sınıfın yarısı Ankara Koleji'ndeydi. Geri kalanlar İstanbullular, şeyler, Selçuk'lular, yok Amerikan Koleji'ler, Robert Koleji'ler. Biz İzmir'den gidenler bile karşılık almıştık orada. O kadar bilgi adamlardı ki bunlar.
Tabii.
Kans oradan geliyor. Muhammed Aksoy'du, Mütas Solsay, Tuncay, Bulutay'da daha bir sürü var. Mete Tuncay, bunlar şeydiler. Yani bizi hep Cahit Talas gibi adamlar. Bizi hep kolladılar. Biz de şimdi bakıyorum da utanç duyuyorum rektörlerden, dekanlardan, akademi hocalarından.
Ya
bu nerede? Bizi sıkı mıydı gelsinler, alsınlar. Gidinin bir yarısı dekan koşarak gelir. Çocuklarıma dokunmayın diye bunlar çok doğru şeyler. Mahir Çanlar, Hüseyin Cevahirler, İstanbul'dan sürekli gülüp giden Deniz Gezmişler. Gerçi bunlar daha sonra oldu. İkinci sınıfta ama öyle bir sınıftık tabii yani. O zaman bakıyorsun Muhammed Aksoy, Sadun Eren, Mümtaz Soysal. Yani Tuncay Bulut'a hangi mesleğim bunların ben? Hepsi bir harika, Cahit Talas.
Tabii.
Yani bir canımız var bizim. Polis baskınlarında şimdikileri yaksın Allah'ını sararsan. Öğrencileri evlere teslim ediyorlar. Yani gelip ben çok yatıyorum Cahit Bey'in 1.60 boyunla çocuklarıma dokunmayın diye bizi kurtarmaya çalıştığını. Dekan ya da koca profesör bakanlık yapmış. 20 Mayıs'tan sonra.
Çok önemli.
Böyle görünce özgürlük başka bir şey. Özgürlük çocuğu da iyi yetiştiriyor. Akademi hocasını da iyi yapıyor. Yani akademide, ya akademiye dediğim bu üniversitede şurada burada yasak hakikaten çok minimumda olmalı.
Çok güzel bırakmadılar. Söylediniz.
Tabii bıraksınlar gençler, genç insanlar, genç kadınlar, genç adamlar yarın bir yanlış yapsınlar ve öğrensinler. Hak nasihat et, nasihat yok böyle bir şey. Sen bana istediğin kadar nasihat et. Ben o yanlışı yapacağım eğer senin etrafında bana sunduğun şey beni ikna etmiyorsa.
Çok güzel bir söyledin.
Hakikaten öyle. İkna olmuyorum. Ne yapacağım? Başka bir yol bulmaya çalışacağım. Karşında bana nasihat ediyorlar. Yahu neden ben 18-19-20 yaşındaki genç kadınlar, genç adamlar neden 60-70 yaşındaki adamlar, kadınlar gibi düşünsünler ya? Hatta kadınlar bile değil. Sadece adamlar gibi düşünsünler. Var mı ya böyle bir şey? Gerçekten doğru söylüyorum. Bu bir şey yani onun için.
Tabii.
Yani ezilen bir gençlikten bir hayır gelmez sonra. Bir sürü şey kazanırsınız. Yalaka. Hiç yaramayan, 9'da işe gidip akşam gelen, işte arkadaşının ayağını kaydırmaya çalışan ben müdür olayım diye bir insan portresi çıkar ortaya ya.
Siz çok güzel bir şey söylüyorsunuz. 20'li yaşlarında bu kadar uyumlu olduğun zaman 50 yaşında ya da 50 yaşından sonra da senden bir şey çıkmıyor diyorsunuz. Aslında
katiyen çıkmaz. Örneği yok bunun yani. Katiyen çıkmaz. Yani çok ayıp şeyler söylemek istemiyorum ama yani düşünsene rüyamda ya aynı dönemde okuduğum bazı insanların hızlayayım ben sana. Hepsi muhteşemdi ama bak buyur buradan ya.
Ya evet.
Bakanlığı yaptı Abdülkadir Aksu. Mesut Yılmaz. Yani şimdi benim bir katlayan artık ben çok yıllar geçti de. Bunlarla da biz aynı zırhımızı okuduk ha. Onlar nerede belli, biz neredeyiz belli. Yani böyle bir kendime de şey çıkarırım. Yani insanlar belli yaşlarının gerektiğini özgürce yaşamalılar.
Evet.
Yani onu sen çok ezersen, o çocuk 30 yaşında zaten geçmiş olsun. 30 yaşında 60-70 yaşında adamlar gibi düşünen genç kadınlara ve erkeklere ihtiyaç yok Türkiye'de.
Çok güzel söylediniz.
Bir anlık yok. Bu bir anlasalar. Yani bu bir anlasak daha doğrusu. Ya ben zaman zaman Bilal, herkes beni sever, ay ne kadar radikalsiniz, bunlar doğru ama kendimi bazen öyle bir yakalıyorum ki Allah'ım diyorum babam gibi konuştum. Bu en büyük kabusu insanın. Yani insan babası gibi olur mu ya? Deneyim çok önemli.
Evet, evet.
Babası at başka bir şey. Çocuğum çalış, sınıfta kalma, işe gel. Bu değil ki de bu nasihat çekmek. Ama deneyim attırmak hepimizin boynunun borcu. Ve o deneyimleri doğru aktarmak ama.
Evet, ben de sizi onun için aradım.
Sonradan hatırlıyorsun bazı şeyleri, onu sağ söylüyorsun, düzeltiyorsun. Bu hiç doğru değil. Ortaya muhteşem kahramanlar çıkıyor. Dünyanın en alçak vatan hainleri. Yok böyle bir şey ya. Hepimiz zaafımızdan, iyiliğimizde insanız. Kimilerinizde daha çoktur. Sevap kısmı. Kimilerinizde yok, daha azdır. Ama hepimizin böyle bir derdi vardır bileyim. Yoksa bu çekilecek dert değil. Yani otur sana benzeyen 80 milyon kişi Allah yazdıysa olsun.
Zaten sizin Nehir Söyleşi kitabınızı okurken sevdiğim taraflarından biri o oldu. Ara sıra bir şeyler söylüyorsunuz, sonra diyorsunuz ki ya ben de kendi yanımdan söylüyor olabilirim bunu. Ya da şöyle cümleleriniz oluyor. Biraz alçaklık ettik o zaman falan gibi.
Hani... Yaptık çünkü yapıyorsun. Mesela bir şey, iş hayatına başlayayım da özellikle bunlar başlıyor. Allah kahretsin. Yani bizim gibi insanlar daha böyle ben bu toplayıp ulan ben ne yapıyorum diyoruz. Bazen demişim ben entrikaları Türkiye'de önce öğrendim. Arkasından TRT'de, arkasından da Babali'de. Ona bakarsan ben yani aslında bu kadar kendimi şey yapmasaydım tarafsız gazeteci ama solcu gazeteci. Yani zor bu işler.
Tabii çok zor. Şimdi tam da siz solcu gazeteci demişken şöyle benim çok hoşuma gitti. Siz hiçbir kimliğimi ne ezdirdim ne de öne çıkardım diyorsunuz. Tabii. Kitapta öyle bir yer var. Çok önemli. Tabii. Bence de altı çizilesi bir cümle. Ama hep bir solculuk durumu var. Yani var, o bir şekilde var. Öne çıkıyor. Şimdi o solculuk mevzunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir kelime herkese başka kavramlar, başka doğrular ifade edebiliyor. Hatta sol ve sağ bile. Siz kendinize lise 3'te solcu demeye başlamışsınız. Sonra mülkiye dönemi gelmiş. Bugünden bakınca o günün solu ile bugünlerin solu çok büyük farklar görüyor musunuz?
Ya şimdi şu var. Sayılarımız çok azaldı bir kere. Nicelik olarak çok azaldık.
Öyle mi?
Bu çok temel tabii. Ama nicelik olarak söyleyince de başka türlü de olmuyor zaten. Aynı yanlışları yapıyoruz tekrar. O yüzden şeye çok önem verdim ben bu deneyim aktarma hikayesine.
Evet, kuşaklar arası kopukluğu hakikaten...
Kopukluk var, fena da var. Evet. Yani benden sonraki kuşağı biliyorum birazcık doğru dürüst. Ondan sonra gelen ne bileyim ben 30-25 katı cirayla bağımız kopuyor. Bunun her meslekte böyle olması lazım. Yani bu ama deneyimler ama hep bunu söyleyeceğim Nilay. Ne olur doğru aktaralım. Biz kahraman değiliz, canavar da değiliz. Neysek oluruz.
Çok güzel.
Bu çok temel bir şey. Bunu söylediğin zaman zaten yırtıyorsun. Yoksa şimdi Allah'ın seversen sen bana inanır mısın? Ben Babay'da çalıştım. Hiç entrika kurmadım dersen. Çok gülersin bana yani. Aman biz de dersin şimdi. Kurularımızı çağırdık doğru konuşur diye. Neler söylüyor? Tabii ki kurduk entrikalar. O da suya ayağını kaydırıp onun yerine daha bizim yakınımız olan birini geçiririz. Ya da kendimiz geçeriz. Hep bunları yaptık. Ama bunlar hep şeydi, hep meslek içinde kaldı. Kimsenin şeyle suçlayarak değil, ideolojisiyle, cinsel, dinsel, adını ne koyarsak da siyasal kimliğini öne çıkararak şey yapmaya çalışmadık. Ayağını kaydırmaya, mesleki, çok basit. Ben senden daha iyiyim, orada ben oturmalıyım. Bunu anlıyorum ama yani o kadından yayın müdürü mü olur? Kullanıyor olmasın. Bunu hiç yapmadık ama. Yani ya da o eskiden mağcuydu. Ya da eskiden TSKB'ciydi. Olmaz. Bunu hiç yapmadım. En azından ben yapmadım. Ve esine de kavga ede, güdürüt ede ede. Ama birbirimize mesleki olarak çok azında olmuştur. İhanet etmeden yaşadık. Mesleki dedik. Bu çok temel bir şey.
Siz zaten bayağı kadıncısınız. Hem dev genç için onu söylüyorsunuz. Çok erkekti diyorsunuz. Çok, erkek olmasaydı böyle olmazdı. Hem de medya için. Tabii. Yani medyayı bu hale ancak bu kadar erkek getirebilir gibi bir cümleniz var ya da ona benzer bir şey. Tabii ki çok doğru.
Bir doğru çünkü yani bir ülkenin siyasi iklimi neyse, bakışı neyse, o her şeyi yansıyor.
Tabii.
Sen de biliyorsun, kurban olayım. O toplantılara gir. Bir erkek yılını ekstradan bir veya iki tane kadın varsa vardır işte. O da daha adetliğini bulsun diye. Böyle şey olur mu? Ama bayağı her alanında geçerli. TRT'nin çalışırken de bir düşünüyorum şimdi. Müdürleri hepsi erkek gibi kızım.
Tabii.
Bak şu anda aklıma geldi vallahi billahi. Yurt haberler, dış haberler, haber merkezi, televizyon, hepsi erkekti. Uzak şey ya bu. Benim şeyim değil anladın mı? Tabii. Eğer adil olunsa. Yani bu yüzden de yani ne olacak ki bu. Onun için şeyleri çok seviyorum ben bu kadın hareketini, bu feministler. Gayet iyi işler yapıyorlar. İstediğimiz kadar kızıp bağıralım, çağıralım. Başka türlü bu erkek milletinin anlayacağı bir değil.
Bir de ben şöyle düşündüm. Siz de katılır mısınız Tuğrul Beyciğim? Bizle bir kadın gazeteciler röportajı yaptılar. İş Bankası Yayınları adına. Kitap daha yayınlanmadı ama akademik bir gözle ve sorularla yaptılar. Orada yanıt verirken, düşünürken öyle bir cevap verdim. Şimdiki durumun yani mağduriyetin biraz kadınla erkeği eşitlediğini düşünüyorum ben. İşte ben hep ana akımda çalıştım diyebilirim. Düşünün Sabah, Milliyet vesaire uzun süreler Habertürk. Şimdi orada ne olursa olsun hep kendini ispatlamaya çalıştığın bir şey oluyor. Yani herkes çalışıyorsa sen iki katı çalışıyorsun. Herkes
daha
hoplalık
daha
yapıyor.
Çalışıyorsun söyle söyle.
Daha az paraya net çalışıyorum zaten. Ondan sonra bir de yani herkesin tatlı esprilerini sen daha ciddi olmak zorundasın. Aman yanlış anlaşılmasın. Ben buraya şundan gelmedim, bundan gelmedim diye sürekli öyle bir durum var. Şimdi mağduriyet içinde biraz daha böyle eşitlenmişiz ve daha konuşabilir görüyorum birbirimizi ve şimdi alternatif medyalarında kadın erkek daha eşit olduğunu düşünüyorum ama tabii sizin de görüşünüz.
Çok daha iyi tabii. Çünkü bak ben sana söyleyeyim. Çocuklar işte dedim. Siyasi azınlıklar diyorsun mesela Kürttür, Ermenidir kimse o onların yer aldığını görüyorsun ve göstere göstere LGBTİ'den çocukların, kadınların, adamların neyse olduklarını görüyorsun. Bunlar hepsi kendi duyarlılıklarıyla beraber gazetecilik yapıyorlar.
Evet.
Yani bir şeyim vardır yani. Hiçbir kadın gazeteci, editör saldırıyorum hiçbir kadına muhabir gönderirken. Ya biraz da şu kadına baksan, kadın da acaba yollu mu? Ya da kadın da aranmış mı? Sorusunu sormaz.
Asla.
Ama o erkek editörden beni affetsinler. 8 tanesi bu soruyu sormasa bile kafasından geçirir. Ya bir de hani bu işte bu şey değil, tarafsızlık değil. Anladın mı yani tarafsızlıktan ben hep şunu anlarım. Güçsüzün tarafında olmak.
Peki hemen güçsüzün tarafında olmak derken bilmiyorum bağdaşır mı ama ben biraz öyle düşündüğüm için belki de yanlış bir soru sormuş olmak istemem.
Yanlış soru sormadan gazetecilik olur mu?
Tamam. Mesela bu sol mevzuna geri dönersek siz sizin dönemdeki algıladığınız, uyguladığınız ve uğruna bir şeyler yaptığınız solla bugünkü sol nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?
Yani şey diyorum yani aslında sol o kadar çok başından beri ben kendimi hatırladığımdan beri bildiğimden beri o kadar çok saldırı uğradı. O kadar çok tokat yedi. O kadar çok öldürüldü ki şimdi insanın içi el vermiyor bir şey söylemeye. Çok, yani, ama şunu söylüyorum. Artık bizim kuşak yani bunun içine 65'i geçmiş 60'ı geçmiş hatta istiyorsan insanları bizim artık şeyden vazgeçmemiz lazım. Akıl şeyden böyle oturup şeflik yapacağım. Yani her bilmem ne hala 1970'lerdeki adamlar ya da kadınlar, daha çok adam bunlar zaten. Hala bir grubun başında duruyorlar. Ya bunu yapmayın. Yani siz yine orada oturun, ben de öyleyim. Ben de otur. Ama şu var, sana bir şey danışıldığı zaman faydalı ol. Eleştirini yönelt. Şimdi bana deseler ki al sana 5 milyar dolar, gel bize gazete çıkar, yayın müdürü ol, kurban olayım derim. Siz bana parayı verin. Bir yayın müdüründe ben seçeyim. Anladın mı? Ama bu ben değilim. Ben de yandan para kazanayım. Anlatabiliyor muyum?
Tabii.
Bu kadar başım. Çünkü yorgunluk, bezginlik, sürekli mağlup olmak. Ya bunlar o kadar kolay şeyler değil. Hoca çıkmaz. Hayatta böyle bir şey zaten. Sırf zorculuk bulup bozulur da değil yani.
Tabii.
Parasızlık, işsizlik, kabus gibi. O ben etrafındaki genç kadınları ve adamları bana arada bir vuruyorlar buralarda, işte radikalden, cumhuriyetten, bilmem neredense, işte bu alternatif medya dediği yerlerden. Bu çocukların hali duman ya.
Ya.
İşi olan para kazanamıyor.
Tabii.
Herkes her şeye razı. Sen niye bu gelecek pırıl pırıl beyinleri bu hale getiriyorsun ya?
Ya sizin söyleşileri okurken, konuşmalarınızı da izlerken hep öyle bir hisse kapıldım. Ben de bu yaşımda var. Hani ah bu gençlere ne olacak? Şimdi sizin Londra'daki hayatınızı okuyordum mesela. Oradaki 5 yılınızı. Ve Türkiye'de ya. Bir şeyler oluyor. Siz Londra'da huzursuzsunuz. Türkiye'de evet. olanlar nedeniyle. Yani içinize evet. sinerek eğlenemiyorsunuz. Tadını çıkartamıyorsunuz. Tabii. Ve böyle Tabii. kaçıncı kuşak geçiyor Tuğrul Beyciğim? Yani ben Tabii. de Tabii. onu hissettim. Hatta sizin şöyle bir cümleniz var. Bu podcast serisinde bu cümle daha önce edildi. Bu ülke gençlerini sevmiyor. Maalesef sevmiyor diye. Yani bunu ya. Kaçıncı kuşaktır? Siz işte kaç kuşak ya. Gördünüz?
Gençleri
değil mi?
Sevmiyor. Hı-hı. Bu ülke Hı-hı. garip bir şey. Bu ülkede insanlar şeyden hoşlanıyorlar. Hani anamın lafını kullanacağım. Bir ayağı çukurdaki insanların komutasında olmaktan hoşlanıyorlar.
Hı-hı.
Bu Güzel. Olacak şey değil ya.
Hı-hı.
Bu nasıl olabilir ya? Yani hani ben nasıl olsa gidiyorum. Hani cennetime gitmek istiyor. Ahiret değirmeni iyi olsun istiyor. Ya Burak sen git oraya yine kendi başına. Nereye gidiyorsan git. Ama bu gençleri biraz rahat bırakın. Ya bırakınız yanlış yapsınlar biraz. Zaten devlet izin vermiyor daha başka bir şey yapmaya. İşte biz bunu yaşadık. Al sana Kızıldere. Al sana 12 evde olup bitenler. Zaten sen çok güçlüsün. Bırak farklı sesler yaşarsın. Ya yaşlı insan hep derler ya şeyden, bahçesinde uğraştığı yeşillikten başka güzelliği yeşermeyi sevmiyor kardeşim. Ben 74 yaşında olduğum için bunu söyleyebilirim. Ayrımcılığa girmez. Yani olacak şey mi?
Ama ben yani sizi okurken şey düşündüm. Ben bugün bunu hissediyorum. Tuğrul Bey de o yıllarda bunu hissetmiş diye. Yani şimdi bu korona günleri bitince sanki her şey iyi olacakmış gibi düşünüyoruz ama hakikaten böyle doya doya yaşayamadığımız bir mutluluk var. Hep içimizde ülkede böyle birileri işte ne bileyim haksızlığa uğrarken, birileri bunu yaşarken ben niye eğleniyorum, nasıl eğleniyorum diye bir hayat yaşıyoruz değil mi?
Ya ben İngiltere'de üniversiteye gittiğim zaman ilk kampüse ayak bastım. Yani Kiel diye böyle bir yeni bir üniversite, böyle şey. Acayip güzel bir kampüs. Aklını kaçırabilirsin. Tek kişilik odalar. Tek kişilik odalar. Ulan dedim ilk şeyim oydu. Biz dedim üniversite mi okumuşuz ya dedim. Allah canım alsın. Haftada bir konserler olur. Biralar içilir. Ulan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Yani bu nasıl bir şey diyorsun? Ben şaşırıp kalıyorum. Bu Abdullah Gül, Davutoğlu falan. Bunlar nasıl yok için bu üniversite okuyorlar ya? Hiçbir şey görmediler bunlar.
Enteresan.
Ay ne yaptılar yani hani sürekli. Yani geldiğinde 5 vakit namaz kılsan diye yine bir sürü zaman kalıyor. Neyse.
Peki sizin bir Ankara durumundan biraz bahsedelim istiyorum. Siz diyorsunuz ki 12 Eylül'den sonra Ankara bitti. Siz Murat Anmunganlar, Deniz Gezmişler, işte demin bahsettik o ortam, MFÖ'ler, İzzet Özler, ne bileyim. Bir sanat, kültür, eğlence dünyası.
Ya esas herkes o, her şey oradaydı.
Hı.
Ya bu İstanbul'da doğru dürüst şeyde diskotek yokken böyle Apple vardı, CD vardı Ankara'da. Hatta şey değil, dansa giderdik. Ben Çağdaş sahnenin şeyinde kaç kere o en kritik anlarımda 12 Eylül'ün daha ne olacağı belli değil. Murat Belge'yi dinlediğimi hatırlıyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu şakır şakır oyunlarını oynardı. İstanbul'da öyle tiyatro yoktu. Yani devlet tiyatroları müthişti. Yani Ankara hakikaten bir merkezdi.
Evet.
Ya Paris gibi kafeler vardı. Ta 65'te.
65.
Yani aklını kaçırabilir. Ta 65'ten ben o zaman gittim Ankara'ya. O zamandan bahsediyorum yani. Vay be diyorsun, bu nasıl bir şeydir. Böyle bulvarda yan yana şeyler. İzmir'de bile yoktu o zaman öyle şeyler. Yani Ankara o bakımdan çok şanslıdır. Evlerde toplanılıp müzik dinlenir. İzzet Öz oradandı. İzzet Öz bizim müzik sağlayıcımızdı. Şu grup çıkmış, bu grup çıkmış. Hep onun sayesinde biz önemli. Çok. Ay bir de Samiren Garfunkel çıkmış biliyor musunuz? Hayda. Yağcı bir şey değil. Grace Smith diye bir kadın var. Jefferson Starship. Allah Allah. Hayda gitmek. İzzet getirir. Onun annesi TRT'de çalışıyordu. O da program yapıyordu. Yani sanmak için sadece Ah Türkiye, Bah Türkiye diye koşuyordum. Zaten bunu dinlediğimiz için Ah Türkiye, Bah Türkiye diye biliyorduk.
Başka kafamız bir dünya açıktı. Mümkün.
Başka evet. Bir dünyanın mümkün olduğunu görüyorduk. Ve ben niye buna mahkum edileyim ya? Aslan gibi adamlarız, taş gibi kızlarız. Niye buna tahammül edelim ya biz? İsteyen etsin. Evet. Bana karışmayın. Ama o şans hiç olmadı Türkiye'de.
Bu arada sizin çok sık kullandığınız, farkında mısınız bilmiyorum ama bir cümle var. Kalbi doğru yerde. Hani evet. Çok güzel bir tanımlama yapmışsınız. Belki ondan da konuşuruz diye not aldım ben. Mesela evet. Bazı insanlarla iş nedeniyle takıştığınız, kötü düştüğünüz durumlar olmuş. Ama hep diyorsunuz ki yani işte siyasi tercih başka olabilirdi, çatışmalar yaşıyor olabilirdi evet. Ama ben hissediyordum ki onun kalbi doğru yerde.
Sen bilmez misin? Türkiye'de de. 4 tane solcu bireye geldi mi? 5 tane fraksiyon çıkar. Bu hala sürüyor. Sorup duruyordun yetemiyor. Onu merak etme. Ama şunu biliyorsun o insanlarla kavga ederken. Bir de bir ulaştı ki daha o kadar çok insan var ki. Biz İpek çalışanla birbirimizi yeriz hala yiyoruz. Ama ki o da bambaşka bir yerden. Birisi de birikim gibi tanesi mağacı. Öbür taraftan DKP'li arkadaşlarım var. Benim neyse şimdi herkesi ifşa etmeyeyim ha. Ama şimdi hepsi bir şey onların ya da işte onlar da benim gibi artık evde oturmuş telefon bekliyorlar kim arayacak diye. Bu ama şunu biliyordum her zaman. O yüzden hep çalışıyorsun beraber. İstediği kadar densiz, edepsiz, farklı olsun. Onun da kalbi benim gibi doğru yerde. Yani bir lafımız vardı bizim. Son tahlilde biz beraber olacağız.
Çok güzelmiş. Çok
bu çok temel bir şeydi ya. Yani biz yani bilmem kime eziyet mi ediliyor. Ben oraya gittiğim zaman biliyorum ki bu saydığım bir sürü ismi orada benle beraber göreceğim. Bir de bana yetiyor. Sürekli sabah akşam oturup buluşup çay kahvede içmemiz gerekmiyor. Ama o insanların varlığı müthiş bir rahatlık. Çok keyifli bu yani. O yüzden kalbi doğru yerli olmak çok önemli. Kafadan daha da önemli. Ben sana söyleyeyim.
Tabii zaten şey de diyorsunuz, iyi yazar, iyi aktör, iyi şarkıcı ne olacaksan olacaksın ama hani iyi bir insan olmazsan hiçbir önemi yok. Hiçbir işi de tam iyi yapamıyorsun gibi bir şey de söylüyorsunuz.
Vicdan. Vicdan yönetiyor. Evet. Kim ne dert etmesin. İster din deyin, ister ideoloji deyin, ne hiç önemli değil onlar. Onlar hiç önemli değil. Vicdan varsa eninde sonunda sen doğru yerde oluyorsun kardeşim.
Zaten bir sizin işte gazeteciliğinizde çok vicdan var. Bundan da biraz bahsedelim istiyorum. Tabii. Ercan Arıklı dönemi Nokta ve insanlar var. Ondan sonra o dergi hiç de görülen bir dergi değil ve siz...
Allah seversen canan bağlasın becerici işler miydi bundan kurban olayım şimdi beni söyletme. Orada duruyor yani tövbeler olsun ha. İşte yani durum meydanda zaten şu ana baktırırız. Neyse.
Sonra siz Yazgül Hanım da var. Çok da severim Yazgül'ü Aldoğan. Onunla birlikte gidiyorsunuz ve kurucularından oluyorsunuz. Nokta evet. Gibi efsanevi bir dergi çıkıyor. Şimdi mesela Sokak Dergisi. Ben de o sıralarda doğmuştum, vardım ama şimdi o kafayla bakamıyorum ben o yıllarda. Yani çıktığı yıllarda tabii, daha küçüğüm tabii. Aslında.
Tabii,
ben tabii. Yıllar sonra Salt Beyoğlu'nda bir sergi açıldı ve Sokak Dergisi'nin kapaklarını orada gördüm içeriğini. Evet. Böyle bir kat boyunca koymuşlardı. O kadar etkilendim ki ve şöyle düşündüm. Zamanının çok ötesinde bir dergiymiş yani.
Derdimiz oydu. Erken çıktık. Evet. Şimdi. Çünkü yani orada bir tek başına ben değil, bir sürü başından bir sürü insan vardı. Yıldırım Türker'de vardı, Murat Çelikkan'da vardı. Tabii ki İpek Çalışlar, Nadir Amatör. Hani direkt orada da kıyametler koptu ama kafamızda hep şu vardı. Artık utanmadan, sıkılmadan ana akım olmak zorunda da değiliz. Hı hı. Kendi işimizi yapıyoruz patronsuz. Sesini duyuramayan ne kadar grup varsa kardeşim. Hı hı. Biz onların sesleri olmayacağız ama seslerini duyurmalarına çalışacağız.
Hı hı. Çok güzel.
Yani o zaman bütün derdimiz buydu. Hı hı. Yani hiç şeye bile kızdılar bize. Yahu İşte Kürtleri koyarsın, komünistler kızar. Komünistleri koyarsın, Çingeneler kızar. Azınlıklardan bahsediyorum. Çingeneleri koyarsın, eşcinseller kızar. Ay yeter ya diyorsun. Herkesin bir ötekisi var çünkü bu lanet dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Yani ötekiler ya o kadar Ali'ni ötekileştirilmişsin ki. Ötekilerini de sadece tahammül edeceksin ya. Onun hayat hakkını tanıyacaksın. Bu kadar. Bunu sağlamak bile çok zor oldu ya.
Evet. Peki
çok bu zor oldu.
Nokta Dergisi'nin kuruluşundan biraz bahsetsenize. Ercan Arıklı'dan da biraz bahsedin isterim. Ya, çünkü enteresan bir adam.
Hı-hı. Ercan Arıklı bir kere bence bir dehaydı. Onu çok kavga ettik ama onun da kalbi doğru yerdeydi. Vardır ya. Patrondu matrondu ama ya bu bizi çağırdı. O zaman TRT'de bizim müdürlüğümüz yapan Aycan Giritlioğlu aracılığıyla. 12 Eylül kıyametler kopuyor. Yaz günü atılmış. Biz topun ağzında herkes. Bu çocuklar gelip bana dergi çıkarsınlar demiş. Bunlar beceremiyor bu Nokta Bey insanları. Hafif muhalif bir dergi olsun ama böyle hafif muhalif. Kalktık gitti konuşmaya işte biz de yaz günü daha 30 bile yeni olmuş. Ben daha 33-34 bile değil. Anlatabiliyor muyum? 35 yaşın altında bir sürü insan. Yani o akademisyen. Yaz günü var, ben varım. Yurda Kızıldemir var. Böyle bir grup insanız. Sonra aramıza İpek Çalışlar katıldı. Mercan Bey demişti. Siz bunu bir başlatın güzel. İşte UNESCO'dan hakikaten eski ünlü gazeteciniz. Huzur topuz dedi sizin başınıza gelecek. Aynı keyif ha. Oturduk çalışıyoruz, ediyoruz. Baştan çok zorlandık tabii. 11 sattığı zaman dergi gibi satıyorduk. Abi baktık yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ama hakikaten her hafta. Sonra sağ olsun Yusuf Topuz geldi. Ve bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı o. Geldi Canan Barlas'ı yanına aldı. Biz de karşısındayız. Canan da ben sizler diye konuşmaya başlayınca biz koptuk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Fakat belli ki Ercan Bey de kopmuş. Cumartesi günü toplantı koyulmuştu. Bu dediğim işte çarşamba oluyorsa mesela. Telefon geldi Ercan Bey'in sekreterinden. Hırsız Bey ayrıldı. Toplantı iptal. Ay nasıl mutlu olmuştuk. Biz orada ufak tefek bir entrikalarımız oldu aslında. Çünkü daha sonra aynı küçük entrikaları. O zaman yaz günü gitmişti. Mesela yaz günü giderken. Mesela biz yaz İpek'te ben. Orada matah gibiydik orada. Yani yeterince şey yapmadık onu biliyorum.
Yani kollamadınız.
Kollamadık. Ama sonra mesela bu şeyi Haluk Şahin'i göndermek için bir teste yapmadığımız entrika kalmadı. Utanç verici aslında bu da ama. Ama ne yapalım yani. Haluk Şahin'i çok muhafazakar biliyordu.
Bu arada...
Yani entrikalar bunlar işte yani entrika diyor ama bu hep mesleki.
Bir taraftan da size Time dergisini veriyorlar. Daha doğrusu...
Aynen bunu yapın dedi. Bak orada Haluk Şahin'in etkisi vardı. Biz bu Time yapalım filan gibi laflar olmuştur. Doğru. Haluk Bey şeydir.
Ve o sizi etkiliyor. Daha sonra onun etkisini ben çok gördüm. Yani medyada da bize işte bana mesela ek yap derlerdi. İşte New York Times'ın eki gibi. Yani komik de olurdu. Tabii, tabii. O şartları sağlamıyorsun. Öyle bir gazetecilik tabii. Yok. Sen ona maalesef. Benzer dergi gazete yap diyorlar. Ama siz yani fiziksel olarak da yapmışsınız. Gelişim dönemi çok hoşuma gitti. Siz Duygu Asena'yı da anlatıyorsunuz.
Ya Duygu aynı masanın etrafında oturuyorsun. Duygu Asena. Tuncel Uluç.
Ali Kocatepe, Mehmet Yılmaz erkekçeyi çıkartıyorlar.
Herkes orada. Evet. Onlar da doktorun bir toplantısına giriyorlar. Mehmet Yılmaz filan da öyle. Kıyamet kopardı o toplantılarda.
Ne kadar ve şahaneymiş.
Işte, Ercan Bey'in büyüklüğü de oradadır. Hiç sen ne diyorsun kardeşin lafını neredeyse hiç duymadık.
Çok önemli. Tabii. Duygu Asena mesela kadıncayı çıkartıyor. Kadir İnanır çıplak poz verir mi diye çok düşünüyor.
Şimdi Duygu tabii bizden daha eski gazeteci ve daha uyanık. Şimdi çocuklar tamam diyor konuşuyoruz böyle. Bu feminizmi falan tamam da benim aklım nerede diyor bir şeyde. Şimdi ama yani bir yandan da bu kadınca 100.000 satıyor. Nasıl yaparsak çok. hani hem ticari başarı istiyor hem de kadınlara bir kiyer sağladı Duygu zaten. Yarar sağlamaya çalışıyor. Böyle abuk cubuk şeyler konuşurdu. Hatta bir keresinde Kadir İnanır galiba geldi de galiba kısa kollu bir kısa kollu dedim. Japon'a mı diyorsun böyle? Böyle bir fotoğrafını kapağa koymuştu Duygu.
Evet, o gördüm.
Kadir İnanır geldi diye kıyamet kopmuştu.
Burt Reynolds soyundu İngiltere'de diye. Ya, o da ona yani, benzer bir şey yapmak istemiş.
Alıyor kızım bizim erkeklerimiz de bir acayip ha. Hangi soyunsan olacak değil mi? Şimdi sorarsan belki şimdi ne diyeyim kardeşim diyecektir o da yani.
Ya bir de cinsellik şimdi o dönem tabii. Bambaşka. O zaman internet de yok. Cinselliği çoğunlukla insanlar bu dergilerden gazetelerden tabii. Öğreniyorlar. İstemiyoruz tabii. Gibi yapıyorlar ama aslında çok ilgi çekiyor değil mi bir taraftan? Her
gibi istiyorlardı ama çok noktada bile yasaklar vardı yani ben bir yasağı şeyde yedik mesela bir Yılmaz Güney'in Kanda kazandığı ödülü koymak için canımız çıkmıştı ya. Ve onu da hiç unutmam şey diye koydurmuşlardı yani işte yurt dışı adam yurt dışına kaçağım falan böyle böyle tuhaf bir cümleler kurmaya çalışmıştı çünkü haberin girmesini istiyoruz karşılıklı tavizler bir de hiç unutmuyorum. Bir eşcinselli kapağı yaptık. Canımızı çıkardılar o kapağı biz. Hiçbir yerinde şey geçmiyor diye. Bir hastalık olan eşcinsellik diye. Yahu ekmeğini elemeyin. O zaman bize çok modernizce. Ya 70 yılında bu artık dünyadan böyle bir şey yok. Bunu demek suç anlatamıyorsun. Yine ne yaptık biliyor musunuz? Gerçekten. Bazı çevreler tarafından hastalık olarak kabul ediyor. Yani eşcinsellik cümlesini koyduk da yazıyı öyle geçirdik.
Ya çok acıklı ya. Yani.
Ama bunlar yaşandı.
Evet.
Ama işte bunları bir şekilde yaşayacaksın.
Evet.
Ya o her şey aynı şey oldu yani. Allah'ım seversen yani. Sonra Kürt meselesinde başımıza gelenler de benzer şeyler değil mi? Çok zor bu işler. Zaten gazetecilik ondan güzel.
Tabii.
Bütün bunları becerebiliyorsak güzel.
Ya zaten ben bugünden tak diye 70'lerin, 80'lerin, 90'ların medyasına bakıp da dandun konuşanları çok da anlamıyorum. Çünkü her dönem geçişli ve böyle tavizler vererek oldu diye düşünüyorum değil mi? Sizleri okurken tabii. De onu düşünüyorum. Kendi dönemimden de biraz öyle tabii. Düşünüyorum. Biraz öyle tabii. Bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela yeni gündemde de sizin Türkiye'li Yahudiler kapağınız mesela birden anormal şimdi, derecede satmış.
Ama sen deli misin sabah? Yeni işe gittim ertesi gün. Pazartesi mi oluyordu neydi unuttum da onları. Herkeste bir tuhaflık, bir heyecan, bir hareket ne oldu? Öğlen daha öğlen. Dergi tükenmiş dediler.
Ne güzel.
Türkiye'de yavuşlar kapağı. Nasıl hoşumuza gitti. Nasıl hoşumuza gitmez mi? Çünkü o kadar emek verdik. Yani ne bir öteki olarak sunduk onları. Ne bir ilah. Neyse o. Yaptığımız da bu. Yani bir de bizi çok korkuttular. Bizi çok korkak yaptılar. Denemekten bile korkuyoruz. O yüzden Türkiye'de bir şey gelişmiyor.
Evet.
Yani meraklı olacaksın ve yeni bir deneyeceksin. Hı hı. En fazla deneyenler ne var desinler zaten diyorlar.
Ya bugünlerden bakınca o günlerde zormuş, kötüymüş gibi geliyor da bugünün medyasına bakınca iyi günlermiş diyor musunuz siz de?
Yani en azından aradan sıyrılma şansımız vardı.
Tabii.
Şimdi bir şansı yok kimsenin. Hı-hı. Bana bir tane düzgün dersi söyleyemezsin. Hı-hı. Hiç yok. Bana kızmasın, sözcüler ve cumhuriyetçiler bile kızmasınlar.
Hı-hı.
Onları da katıyorum.
Hı-hı.
Biraz daha farklı katıyorum ama katıyorum. Gazete yok ya.
Ya ben bir
yani
de...
Alıyorsun yani. Bilgine ver, yani boş ver yani. Bu şans ana akıldan bahsediyorum.
Hı-hı, hı-hı.
Yoksa çok... internet gazeteleri gayet parlak bir kısmı.
Hı-hı.
Zaten herkes de birbirine benzesin. Ama ana akımda bir tane düzgün bir ne diyeyim ben, Cumhuriyet'in eski hali uyduruyor. Ne diyeyim ben şimdi? Böyle bir gazete olamaz mı? Hı-hı. Yok.
Hı-hı.
Yok.
Ya ben bir de düşünürken siz de ondan bahsetmişsiniz başka bir yolla. Hep yeni nesil, gençler nasıl yetişecek medyada diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü siz de öyle işte bir böyle deneye yanıla öğreniyorsunuz. Birisi sizi atıyor ama birilerinden görüyorsunuz, çevreye bakıyorsunuz, kendiniz tabii, bir şeyler icat ediyorsunuz.
Bu işler bütün meslekler gibi. Tıp bile böyledir, usta çırak ilişkisidir aynı zamanda.
Tabii, hepimiz öyle öğrendik.
Ben sana söyleyeyim. Hı-hı. Ben en çok öğrendiğim dönem TRT Haber Merkezi'nde çalıştım ve çok fena halde küçümsediğim müdürler sayesinde,
hı-hı,
haber yazmayı öğrendim.
Tabii, tabii.
Bu meslekte her mesleğin ABC'si var. Şimdi, hı-hı, herkes köşe yazarı olmuş, hakem kesiyor. Hı-hı. Öyle değil.
Hı-hı.
O 5N1K'yı o zaman bize onları öğrettiler. Tabii. Ne kadar kızardık, ne halt etmişiz. Ama şimdi hepsini müthiş bir sevgiyle anlıyorum ki hiç bize benzemez artık siyasi olarak tahmin edeceğim gibi.
Hı-hı, hı-hı.
Ama mesleğin alfabesi öğrenilmeden meslek olmaz.
Evet. Bir de ilanla stajyer almak. Siz Radikal'e başlarken mesela tabii, ilanla son dönem biz aldık herhalde diyorsunuz. Ben de siz onu deyince hatırladım ve inanamadım. Ben Sabah gazetesine başladığımda ben okuldan gelmiştim. Yani kapıdan kovmuşlardı, bacadan girmiştim. Benim yanımda çalışan 4 kişi ilanla gelmişlerdi. Çok iyi gazeteciler oldular vesaire. Hepsi ilanla girmişti yani. Öyle bir dönem vardı. Ne kadar demokratik aslında.
Tabii ilacım yazıyordu. Biz de TRT'ye öyle girdik.
Hmm.
Binlerce kişi sınava açtılar.
Evet.
Mülakatlar, sınavlar arkasından 1,5 aylık burada 2 aylıktı kurslar.
Hı hı.
Ama şey değildi yani. Ceza çıktı. Şimdi benim kendi öğrencilerim, hoca torunluğum bir adam var mı, bir kadın var mı? Ben bir torpil yapsam.
Hı.
Ne kadar utanç verici değil mi?
Tabii tabii. Bu dönem
torpil. Ben de yapıyorum ama hı, ama ne kadar ayıp bunu yaptırma böyle insanlara. Aç sınava at çocuğu ya.
Şimdi hayır, ana şey kuralı oldu. Hani eskiden nadiren.
Hakikaten ben de çok utanıyorum ve üzülüyorum. Yani
hı-hı,
nedir bu diyorsun, bakıyorsun. Hakikaten o basın toplantılarında sorulan sorular.
Ya
nasıl bir hale geldik diyorsun. Ya ben şey hatırlıyorum, noktadayken ikinci sefer gittiğimde noktaya ben. Bu yerde Zibit'in bana çay verdiğini hatırlıyorum ya. Oturuyormuşsun, röportaja gitmişim.
Hı-hı.
Yani Cemil.
Ha, kalkıyor çay getiriyor. Çay getiriyor.
Kurban olayım ben sana. Yani şimdi adamı da çok bağırdık çağırdık ettik ama kendimize de. Ama bir de böyle durumlar da vardı. Çünkü hı-hı, sen onun konuğusun.
Evet.
Ama hiç şey hissettirmiyor. Hani ben şöyle yaparım böyle yaparım. Hiç bize pazarlık etmedi.
Hı-hı.
Ne konuşacaksınız, ne soracaksınız.
Hı-hı.
Hiç unutmuyorum. Kurabiyeleri de araçlarımı getirmişti. Yani o da evdeydi. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi gazeteci olmayan bir sürü şey suç olur değil mi? Geri akıllı.
Hmm.
Bak zeka demiyorum. Hmm. Geri akıllı. Orada burada gizliyorlar. Yapacak bir şey yok.
Hmm.
Ama bu böyle hiç gitmeyecek. Bir sürü meslekte bu böyle.
Gitmeyecek. Biz bir şeyler bulacağız oradan buradan ya Turul Beyciğim. Öyle düşünüyorum.
Bulmuyor zaten bak. Neden becermişsin insanlar? Podcastlar yapıyorlar bilmem. Söyle adını. Zoomlar yapıyorlar. Teleskop yapıyorlar. Daha ne olacak ha?
Tabii sizin podcast deyişinize kurban olurum ya. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Ben hayatta öyle söylemem. Ben bayağı Türk podcast diyorum. Siz bir daha söyleseniz
ama ne kadar güzel. Ama ben de ama bak şimdi birisini yandırma. Benim bir kere kendi işten sertifikam var.
Ama yok, hayranlıkla yani. Ben böyle biliyorum. Birkaç dediğinizi duydum. Çok çok hoşuma gitti yani. Sizin öğrencilerinizden biri, onu da ilanla stajyer olarak almışsınız. Nazan Özcan da şimdi.
Nazan Özcan da işte ne kadar doğru dürüst emek vererek getirsin diyeyim. Son 3-5 kişiden bir tanesi.
Tabii çok
ondan
güzel.
O da koptu. Çünkü ben de yoruldum. Zaten artık kimse onun şeyleri istemiyor. Ve utanmasalar çocuklarına soruları verip gönderiyorlar.
Tabii.
Yani basın büyüteydi. Yani ben başbakandım, cumhurbaşkanlığı, başbakan da kalmadı ya. Ya da bilmem ne şeyinin, şu bu kurumunun basın büyüteyi gibi çıkan gazeteler. Niye sarsın kardeşim? Niye okursun?
Tabii. Ya bir de güzel arkadaşlıklar vardı ya Tuğrul Beyciğim. Sizin döneminizde, bizim dönemimizde kıymetini tabii, bildik bilmediğimiz. Tabii. Ya siz kimlerden bahsediyorsunuz? Mesela işte tabii. Sevin Okyay. Yani tabii. Herhalde sevmeyeni yoktur diye düşünüyorum
yok,
ama.
Yani hala bir sürü öyle bir sürü o kadar çok ki.
O kadar
yani
çok
şey,
ki.
Arkası niye gelmiyor, ona sinirleniyorsun.
Tabii yani gelebilirdi, ona sinirleniyorsun. Çok da tabii. Güzel, çok doğru söylüyorsun.
Ve bir sürü gelir, niye gelmesin? Hı-hı. Onlar değil ki. Hı-hı. Hasan Cemal'in de gelsin, Mehmet Yusuf'un da gelsin. Hı-hı. Daha ileride senin de yer, anlatabiliyor muyum? Bu tabii. Böyle bir şeydir yani.
Tabii.
Her şey de geçerli.
Hı-hı.
Ama yakın tarihini bilmeyen hiçbir meslek başarılı olamaz.
Oo, hiçbir çok meslek. Güzel.
Hı-hı. Yakın tarihini bileceksin. 1453'ü dedem de biliyor. Ama öyle tabii yani.
Siz Sevin Burak'tan mesela bahsediyorsunuz. Parlak bir deliydi diye. Çok severdim
evet.
Diye.
Ay.
Sevgi Soysal'dan bahsediyorsunuz. Ve onu evet. Anlatırken şöyle bir şey söylüyorsunuz. Türkiye'de vasatın üzerinde insanlar bunlar. Zor hayatlar diyorsunuz. Sonradan bakarak söylüyorum bunları diyorsunuz siz.
Tabii.
Farklı oluyor senden. Sen onları arıza gibi görüyorsun. Öyle diyorsun ama onlar aslında belki de acı çekiyor diyorsunuz. Niye uçuk kaçık olsunlar ki, senden çok daha fazla şey görmüş ve bunun keyfini çıkartıyor. Sen salaksan o ne yapsın diyorsunuz.
Aynen hikaye budur.
Bayıldım buna yani. Evet, tabii. Pek çok insana biz böyle ayrıksılaştırıyoruz. Ayırıyoruz ve onları böyle bir tarafa koyup deli bunlar, garip bunlar, tabii. Yetenekliler ama yani diyoruz
ya
ama.
Yok sen şimdi o delileri mumlu ara bulamazsın bir 50 sene daha. Tabii. Öyle daha kaç kişi var bizim bilmediğimiz belki de.
Tabii.
Burası vasatlar ülkesi diye sürünce sinirleniyorlar bana. Ya vasat bile yakalayamıyoruz. İlle de her şey vasatın altına çekilecek.
Hı.
Yani gençler bilmezler. Vasat dediğim yani standartın altına çekecekler. Ha. Vasat olmadı, standart kullandım işte. Ben bu kadar neyse.
Ortalama altı.
Ortalama altı.
Tabii.
Neden ya? Bırakalım bazıları da ortalamanın üzerine çıkıversinler.
Ya zaten ben sizin işte Mülkiye Günlerinizi okurken Ömer Madra diyorsunuz. Her şeyi bilirdi ve sinir olurduk diyorsunuz.
Tabii. Sonra, Ömer Madra hep bilmiştir.
Sonra ben işte o bahsettiğim basın sergisini gezerken şey görmüştüm. Ömer Madra, o da Gelişim Grubu'nun bir dergisiydi herhalde. Alakart diye bir dergi var. Yemek yazıyor orada. Restoran yazıyor mesela. O kadar da güzel bir yazıydı ki, çok lezzetli bir yazıydı. Tabii. Yeni Gündem kadrosundan bahsediyorsunuz. Tempo tabii. Kadrosundan bahsediyorsunuz. Nasıl bir entelektüel birikim var? Bu arada siz de çok güzel bir ayrım yapmışsınız. Mesela Murat Belge'den bahsederken hani diyorsunuz ki ben küçük oyunlar oynadım orada diye anlatırken evet. Çok tatlı bir şey söylüyorsunuz. Ben de bana çok hak verdim. İyi gazeteci aslında belli bir şeyleri ortalamanın üstünde güzel bir seviyede bilseydi o onun işine çok yarar. İlla ki derin entelektüel Murat Belge derecesinde olmasa da çok iyi yönetici olabilir. Doğru. Değil mi? Yani
tabii,
onu tabii. Da çok güzel
yönetmişsiniz.
Evet.
Tabii. O zaman yani her şeyin başına bir tane filozof koyardık. Hayat çok kolay olurdu. Öyle değil ama hayat.
Tabii. TRT dönemi var, Nokta dönemi var. İşte Tempo dergisi kuruluşu Mehmet Yılmaz'la. Sokak dergisi, Yeni Gündem, Cumhuriyet dergi. Bir de Radikal 2 var. Şimdi o çoğumuzun yakın dönemde olduğu için ve siz de diyorsunuz yakın dönem, yakın tarihi bilin diye.
Tabii.
O dönemi biraz daha anlatmanızı isterim. Nasıl kuruldu? İşte oradaki Mehmet Yılmaz'ın tarzından bahsediyorsunuz. Yıldırım evet. Türkerlerin oraya gelişinden. Bir demokratiklik getirdi ortama. Yani tabii. Kesinlikle bir saygı vardı. Makul tabii. Bir gerekçesi varsa pek çok akademisyenin yazısı, enteresan düşünceler bir araya gelebiliyordu. Yani evet. Çok zıt gibi görünen düşünceler bile. Evet, değişik işte bir mizampajı var. Daha işte batılı bir şey bize göre ve o çok benimsendi, çok sevildi. 16 senede başında oldunuz. Pek çok iyi gazeteci çıktı oradan. İyi yazar çıktı. Bugünün tanınmış insanları çıktılar. Orada tanıdık onları ya da öyle söyleyeyim. Siz o süreci de bize biraz anlatsanıza.
Vallahi o kadar eskiden insanlar bir şey yaparken ararlardı birbirlerini. Özellikle işsizler. Şimdi de bir şey yok tabii yani.
Ya evet. Gerçi güzel bir şeydi. Ama.
Yani evde oturuyorum. Telefon çaldı. Mehmet Cimaz çağırdı. Kalktım gittim işte. Dedi ki radikal diye bir gazete çıkaracağız dedi. Adı radikal olacak dedi. Ve biraz dedi böyle hani böyle bu Guardian falan gibi bir gazete kafalarında hani böyle daha liberal, daha sol, anladın mı? Böyle bir şey yapıyoruz. Eklerini sana vermek istiyorum dedi. Neyse onu uzatmayayım ama neyse tamam dedi. 2-3 ay çalışıldı. Ve o 2-3 ay zarfında paralarımız ödendi. Ondan sonra da işte ben cumartesi 2, Radikal 2 yapmaya başlıyorum. Radikal 2'yi biz önce daha çok daha magazin gibi yapmaya başlamıştık. Fakat içine bazı yer şeyler giriyor. O Yıldırım Türkerler falan beni öldürdüler yazmaya ikna edinceye kadar. Aklımı kaçırttılar bana. Ona garanti ver, buna garanti ver. Ulan senin kendi garantin yok, sen de garantisi biliyorsun. Neyse. Sonra yavaş yavaş okullardan şeyler gelmeye başladı. Özellikle akademisyenlerden makul boyutlarda makaleler gelmeye başladı. Ve biz bunu fark edince bunu kışkırttık.
Siz öyle bir çağrı mı yaptınız? Nasıl oldu?
Yani aslında çağrı falan da olmadı. Ama bir süre sonra oldu. Bekleriz yazılarınız diye ama bunu önce bizi yönlendiren hakikaten doğru söylüyor. Yoksa kendime çok pay çıkarmak isterim. Okur bizi yönlendirdi. Olmadık insanlardan yazılar gelmeye başladı. Psikiyatrlar, hukukçular, yargıçlar. Ya dedik burada biz bir şey yapıyoruz ve farkında değiliz galiba.
Çok güzel.
Ve yavaş yavaş bu hakikaten iki kere dışında hiç müdahaleye maruz kalmadım. Çünkü Mehmet Yılmaz çok iyi bir yayın yönetmenidir.
Evet.
Onda da yani şeydir, göğüsler. Yani evet. O sana gelinceye kadar kimlik adı bana daha sonra söylemişti. Ulan dedi bu kadar dedi ki ben daha neler göğüsledim ha. İşte böyle olunca bir süre sonra insanlar tuhaf bir şekilde Ahmet İnsel falan böyle bir sürü isim şeyi fark ettiler. Gazeteci gibi de yazılabilir. Bu çok önemliydi. Yani önce otururlar ya bunlar. Önce kuramsal çerçeveyi çizelim. Ayol derdim ya siz bunu 3 paragraf yani perişan oluyor okur bunu okumaz. Sen 4. paragrafta başlıyorsun esas hikayeye. Ve bir süre sonra karşılıklı birbirimize ittik valla.
Evet.
Artık yazılar öyle gelmeye başladı. Ve artık biz ne kadar rahattık. Oturuyorduk. Şeyde de çok komik paralar veriyorduk o zaman da. Ama o zaman iyi para sayılıyordu işte. 150 lira, 200 lira telif parası. Ve orada da şey yapmaya çalıştık. Yani bir türlü bir orada bir katkım varsa vardır. Azıcık sokağa benzetebilir miyim? Tam zamanıdır.
Evet.
Yani hiç kaçmadan hiçbir şeyden yani cinsellikten de kaçmadan, Kürtlerden de kaçmadan, azınlık, bütün azınlıklardan da kaçmadan son derece öncü sinemadan, tiyatronda kaçmadan vallahi oldu. Fakat işte bir süre sonra tabii bu işler böyle. Mehmet Yılmaz'ın hep o zaman sıçlarım zaten. Medasa, Hürriyet'e mi gitti, Milliyet'e mi gitti, nereye gittiyse.
Milliyet'e geldi. Milliyet'e
geldi.
Evet, ben de ondan bir hafta sonra Milliyet'e geçtim tabii.
Tabii. Ondan sonra da olmadı zaten yani. İsmet Berkan hemen bir razı oldu köşe yazarlığına, Hürriyet'te, o da oraya gitti. Eyüp Can'la kaldık. Eyüp Can iyi adamdı, hoş adamdı. Ama yani onunla oturup fikri düzeyde anlaşmamız neredeyse söz konusu değildi. Zarif bir adamdı, o da bir şey olmadı ama çok da umurunda değildi aslında, onlara dikkat edin.
Ya siz çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Gene onu da arada söyleyeyim. Tam yeri geldi. Değerli insanların her tarafta iyi ve değerli olacağı gibi yanlış bir yargı var insanlarda diyorsunuz.
Tabii. Mesela benden basın konseyi başkanı olmaz. Benden sivil toplum kuruluşu lideri olmaz. Ama benden başka bir sürü bir iş olur. Ama Türkiye'de böyle bir tuhaflık da var. Yani insanlar da o insanlar bile ya bir deneyim bakayım. Ya bu denenecek şey mi? Bütün meslekler için geçerli bu.
Ya kendini bilip itiraz etmeyi bilmek çok güzel bir nasıl olunur kanunu kuralı olsun değil mi? Yani kendini bilmek ve hayır diyebilmek.
Tabii.
Zamanında bırakabilmek de evet çok tabii önemli. Canım. Bir de kabul etmemek yani dediğiniz gibi.
Tabii o çok temel bir şey.
Evet.
Bak hakikaten çok samimi söylüyorum yani güncel örnek olsun diye. Bana Demirören'den yağ varsa yakarsa şimdi. Hatta sen gel bize Hürriyet çıkar, eski Hürriyet gibi deseler. Ya dedim siz deli misiniz? Ben size de yazık, bana da yazık.
Tabii tabii.
Anlatabiliyor muyum? Terbiyesinde giremiyor.
Çok iyi anlıyorum.
Yani, ben şey yani Cumhuriyet'te bir de başa çıkamam. Nerede kaldı Hürriyet Allah'ını seversen. Artık biz şey olduk, boşver. Nasıl olduğunun sonuna gelince şey nasıl olduk işte. Yeniden alternatif medya olduk.
Evet
dön dolaştığına bana geldi.
Türkiye benim köşe yazılarımı hazır değil diyordunuz ama T24'te baya baya köşe yazıyorsunuz.
Bir dakika, bir kere onlar köşe yazısı falan değil. Onlar bildiğimiz düzeyli ve dürüst dedikodu. Onların hepsinin haber değeri var. Hiçbirini aklımdan uydurmuyorum.
Tabii çok.
Mahkem değil onlar, bak nefret ettim ya mahkem kesen insanlardan. Ya Türkiye'yi kurtarmak isterler ya İstanbul'u kurtarmak isterler. yaz ya, içim bayılır beni, okurum ama. Bir yandan da öyle dedim, bu da doğru. Ama yeter yahu. Zaten bana şey demişlerdi, medya eleştiriniz yazar mısın bize demişlerdi teyip ötten önce. Hani dedim ki, işsizim güçsüzüm zaten evde çatlayacağım. Yok onu yapmam ama dedim size dedim. Dedikodu magazin yazayım ister misiniz dedim. Doğan Akın şeydi, ciddi mi söyledi? Vallahi ciddiyim dedim. İşte böylelikle de magazin satsana katıldım ve çok güvenliğim hayatımda.
Diyorsunuz ya ben Cambridge sokaklarından geçtim. Şimdi böyle bahsedince bizdeki, Türkiye'deki magazinle yurt dışındaki magazin başka bir kavramdır aslında ya. Yani,
tabii canım magazin dergi aslında yahu yani. Daha geniş, daha eğlenceli, daha renklidir hayat.
Tabii
orada.
İşte sizin o
ama
nokta...
Orada dram da vardır tabii.
Yani tabii. İşte mesela biraz ondan bahsetmek isterim. Birkaç şey. Mesela işte Ercan Arıklı o dönemde noktayı kurarken bir Time dergisinden bir feyiz almakla birlikte yeni bir şey getiriyorsunuz. Güzel çeviriler, yurt dışına bir bakış tabii. var. Bir de öykü halinde haber yazma var. Yani bir insan tabii. hikayesiyle etlendirip butlandırıp ete kemiğe büründürüp derler ya.
Çok doğru.
Öyle bir şekilde anlatım da sanırım o yıllarda o dergilerle giriyor diye düşünüyorum.
Giriyor. Biz de öğrendik ama. Tabii. Biz de onlardan öğrendik. Mesela şimdi ben hep aynı şeyi söylemekten sıkışır oldum. Mesela Hıncal Uluç. Hiç onaylamam şimdi yaptıklarını, yazdıklarını da şunları da ama Hıncal Uluç mesela bize bunu önermişti ve kafamıza vura vura derdi. Yani vatandaş nasıl etkileyeceğini bilsin ve insanı sakın gözden kaybetmeyin, rakamlara boğmayın. Biz bunları biz öyle öğrendik. Hakikaten bir atıyorsun Time, Newsweek. Bir tane ülkeyi anlatıyorlar. Rakamlar verecekler ama bir birey seçiyorlar ya da bir aile seçiyorlar. Ya da bir grup seçiyorlar. Onun etrafından hikayeyi anlatıyorlar.
Evet.
Yine aynı şeyleri söylüyorlar ve sıkıcı olmuyor. Magazin bu zaten işte, dergi bu. Ve böyle bir şeyimiz oldu. Hep yaptık. Ve onların çoğu da doğruydu üstelik. Yani bazen hayali de yapıyorduk. Ama çoğu doğrudur onların. Yani böyle başına gelmiş bir insan zor durumda kalmış bir şirket. Hep doğrudur onlar yani. Ya o işte, zaman da güzel oluyor.
Tabii.
Okur. Hem inan yani, çünkü bizim derdimiz biz ne kadar akıllıyız. Ay biz de zekiyiz değil. Değil. Bizim derdimiz ya bizi ne güzel okuyorlar dedirttiğimiz anda bizim tık zaten. Okumayan diye ay ben ne yapayım, kurban olayım yani.
Ya işte Güngör Uras'ın Ayşe teyzesi gibi, hani evet, onu anlatır gibi anlatmak lazım.
Aynen.
Şeyde
aynen
de haklısınız, o Hıncal Uluç mevzunda da ben de editörüydüm Sabah'ta ve ilk 5 yılım falan ondan geçti.
İşte.
Ya, ve yani tabii ben de çıldırırdım çünkü bir hata yaparsın. Evet. Mesela V yerine ile yazarsın, ondan sonra ertesi gün kendini köşede bulursun. Yani editörüm Nilay falan diye. Ya odandan çıkıp bana telefon etsen, hani bir gazeteyi yazmasan da olur falan diyemiyorsun. Küçüksün de falan. Ya ama boşuna, çok şey.
Tutuyor insanlar öyle şeyleri.
Ama boşuna dayak yiye yiye işte öyle. Tabii. İyisiyle kötüsüyle sonra da sevmeyi öğreniyorsun. Diyorsun tabii ki ben bundan da iyi ya da kötü bir yolla tabii bir şeyler öğrendim diyorsun. Çok insandan bir şeyler öğrendim.
Bir de Nilay'cığım şunu artık öğrensen diye yaşın geldi. Reklamın kötüsü olmaz kızım. Reklamı tamam, beni bayıltıyorlar şimdi. Ertuğrul Öztürk senden bir alıntı yapıyor. Oh dedim, iyi ediyor yapıyor. Bak sen, hani sen solcuydun, ne oldu? Başlarım diyorum, reklamı sağ solu mu olurmuş o? Belki onu okuyan 10 kişi daha okuyacak beni. Ben de sizin gibi sıkıcı mı olayım, çok eğlenceli. Boş bak. Ben bütün yani insanların sözcüğü çeşitlidir yani. Ne iş yapıyorsanız yapın, en beter durumda bile. Ne olur diye. Onun içinden bir eğlenceli durum. Tamam, bir kolaylaştıktan bir şey çıkaralım ya.
Ya
yoksa
evet,
hakikaten meclup olacağız hep beraber. Olduk zaten.
Sizin özelliğiniz o herhalde zaten değil mi? Bütün bu dönemleri, tabii, zorlukları böyle hep bir güler tabii, yüzle tabii anlatabilmek.
Tabii ben bu 40 günü bile, ben 40 gündür içerideyim. Günde bir saat depresyona giriyorum.
Canım.
Sonra hemen topluyorum kendimi. Bir rakı koyuyorum, bir dişi koyuyorum, param varsa. Oh!
Peki...
Dayanılacak gibi değil sürekli. Ben de biliyorum korkunç olduğunu her şeyi.
Peki birilerini, arkadaşlarınızı daha doğrusu arayıp gecenin bir yarısı yaşasın Marksizm kahrolsun gericiler
evet
diyor musunuz
evet
gerçekten?
Evet, bilirsiniz. Vallahi yapıyorum. Önce insanlar çıldırıyorlardı. Şimdi herkes alıştı. Şimdi yeni şeyler bulmam lazım mı? Yani çünkü şey, sıkılıyorsun ya, ne yapacaksın? Kime nasıl geçiyorsa. Daha neler yazıyorum ben canım. Bazen çok sinirlenirsem. Yaşasın Maksimimizin, Vatlı'nın kardeşliği. Nerelere gidiyorum. Bunlar keyifli şeyler. Bunlar ne kadar güzel.
Bu arada.
Bunları yapabiliyorum.
Biraz Hüseyin'den de bahsedelim mi, oğlunuzdan?
Oğlum. Hayatımda yaptığım tek doğru harekettir oğlum benim. Yani en doğru harekettir şimdi. Haksızlık ettiğim kendime de fazla ama işte iyi oldu bak. Bana çok iyi bak, içinde onlar bakıyor bana. Şeyler geliyor. Ay işte şu var, ilaçlarım alınıyor. Senin gelin geldi kapıyı, ondan açtım, bir ara verdim. Gittim, şey yaptım. Yiyecekler getiriyorlar. Torunum bana kurabiyeler ve tatlılar gönderiyor.
Ay canım benim.
Onlar, yani çocuk çok önemli ya. Çocuk insanı. Tamam eşek kadar oldular şimdi oldu ama çocuk başka bir şey. Biliyor musun? Birden bile muhafaza kardeşlerim ama bence insanların çocuğu olmalı. Doğru bir evlat. Doğurmak istemiyorlar da ne kadar sevimli çocuklar var ortalık yerde. Zaten çocuk dediğin şey 6 ayda seni fethediyor. Bitti zaten.
Şimdi bilmeyenler için onu söyleyeyim. Tuğrul Er Yılmaz'ın oğlu Hüseyin Özdemir bizim de arkadaşımızdır medyada. Çok insan tanır. Çünkü iyi bir foto muhabiridir aynı zamanda.
Çok iyi oğlum ha.
Tabii. Siz bir arkadaşınız vefat ediyor ve oğlunu yanınıza alıyorsunuz ve aslında ilk günleriniz çok zor geçiyor.
Aklımı kaçırıyordum. Yani ben zaten biliyorum Hüseyin daha öncesinden. Annesi babasıyla bana gelirlerdi o hastaneye gittiği zaman köyden. Ben kafayı takmıştım yani. Doğru şimdi. Ama tabii Hüseyin beni bir sene süründürdü. Bir sene süründürdü beni.
O kadar güzel film sahnesi gibi bir sahne anlatıyorsunuz ki onu da söylemek isterim. Sizinle öyle çok derin bir bağ kurmuyormuş gibi hissediyorsunuz. Yoruluyorsunuz, üzülüyorsunuz gizliden gizliye. Bir gün eve geliyorsunuz ve arkadan onu görüyorsunuz. Telefonla biriyle konuşuyor. Tamam diyor.
Vallahi. Ay dizi gibiydi ya. Çünkü gibiydi. Vallahi hep duyarlardı kapıdan girince. Vallahi oldu.
Evet.
Babam gelince söylerim dedi.
Evet.
Ya.
Babam gelince söylerim demiş ve siz o babam lafını duyunca yani gözlerden yaşlar dökülmüş.
Zaten ben çok güzel ağlarım. Artık böyle ağlamaktan şiştim. Keyif ağlamasıydı tabii.
Sonra siz hep başkalarının yanında baba yalnızken Tuğrul demiş.
Tabii tabii.
Gibi.
Tabii
şimdi
tabii.
Hepsini diyormuş
artık
yani.
Artık önemli değil artık. Ya, tabii. Diyebilir. Ben alacağımı aldım zaten. Şimdi torunum var.
Şimdi torununuz işte, var.
İşim faizi.
Bu arada çok güzel ağlarım dediniz ama çok güzel göbek attığınızı da anlatıyorsunuz. Ve başkalarına çok sinir olduğunuzu da anlatıyorsunuz.
Ve çok kıskanırlar beni bu cangin entelektüelleri. Beni şey bulurlar biraz. Düşük bulurlar kendimi. Ve gider beni bir yere götürürken de tembihlerler. Çok göbek atmayacaksın. Bir daha getirmeyiz. Hiç umurumda değil.
Ya çok güzel. Bu arada göbek atmak deyince Hüseyin'in düğününde Sezen Aksu'lu falan bir düğündü. Sizde Sezen Aksu'ya.
Sen dedi misin? Ben meşhurum ya. Millet bunu anlayamadı hala. Ya ben diyorum şöhretim. Bazı şöhretler gizli kalıyor. Biraz gizli kalanlardanım. 70'imden sonra uyandım. Kendimi ortalara attım ama. İnşallah çok geç kalmamışım.
Sizin kurum kadınlar tabiriniz çok hoşuma gitti. Müjdar için, Türkan Şoray için, tabii, Sezen Aksu için diyorsunuz.
Daha vardır bir sürü böyle. Yani bir kızacaksın yani aslında ne bileyim adalet ağzını ben nasıl bir şey diyebilirim yani. Onlar ne yaparlarsa yaparlar abi. Yani, onların hakları var abi.
Onu çok güzel söylemişsiniz siz. Ölmeye tabii. Yatmak. Bir düğün tabii. Gecesi, iki kitap. Tabii. Yani şimdi o kitapları okuyup da diyorsunuz değil mi? Dediğiniz o özellikle hakikaten tabii. Başka bakmak gerekiyor diyorsunuz. Ben de tabii. Mesela son yıllarda yaptığı açıklamalara böyle inanamayarak böyle bakıyorum. Ama bir taraftan da bunları yazan bir kadın bu kadın.
O başka, o çok başka tabii. Hiç bilemeyiz ne olduğunu.
Evet. Siz, işte. Siz de öyle zaten Radikal 2'de yazarken de öyle bir şeyler, kırgınlıklarda yaşamışsınız. Ama doğru, her zaman doğru. Ayrı bir saygı duyuyorsunuz. Sizin
yok, o başka, o çok başka bir şey. Hı-hı. O her zaman. Ben ne diyeyim ben şeyle kızıyorum. O kadar çok kızdığım insan var ki benim. Hı-hı. Ama yani bu benim onlara olan minnetim bana öğrettikleri, verdiklerinden dolayı saygımı hiç azaltmıyor. Hı-hı. Sadece görmüyorum, ne yapalım görmüyorum ha.
Evet.
Ama onlar hep orada dururlar yani. Hı-hı. Böyle insanlarımız Allah'a şükür ki var hala. Hı-hı. Yani ya, sen de varlar, sevmesen de varlar.
Ya siz zaten o konuda da güzel bir şey söylüyorsunuz. Tam cümleyi hatırlayamadım ama hani 40 evet. Yaşlarla beraber akıllı ve dürüst insanlar ahkam kesmekten çok kendileriyle böyle hesaplaşmayı öğreniyorlar tabii. Gibi bir cümleniz
tabii,
var.
Hikaye odur bence. Evet. Ondan sonra keserse ya tabii. Yani 40 yaşında aslında diyorsun ki ha dur Tuğrul.
Evet. Ben kendimde onu görüyorum.
Yani, tabii. Sen zaten onu kaçırırsan ondan sonra hakikaten 55-60 Allah'ın evladesi yer insanlar abi. Dolu etrafımızda onlardan. İnşallah hiçbiriniz onlara benzemezsiniz.
Hayır.
O dediğim 13-45 arası herkesi kapsar.
Peki Tuğrul Beyciğim size klasik sorumuzu soralım. Nasıl olunur?
Ay bana ahkam kestireceksin şimdi.
Evet kesin.
Nasıl ahkam kestireceğim bana bak.
Ama yok siz keskin köşelerle yapmıyorsunuz. Ben mesela sizin adınızı kendi kendime çıkardım böyle mesela. Arada da program içinde de söylemeye çalıştım. Sizin kitabınızı okurken cümlelerin içinden geliyor zaten. Bir sevgi var gençliğe karşı, ülkeye karşı. Hani dedim ya solculuk buysa bu olsun. Daha ya da tabii, ülke sevgisi ise bu olsun.
Bakın bütün herkesi sevmek zorundayız. Hı-hı. Bu başlar. Bizim zamanımızda yani düşünsene bir etraflılar için büyük bir aşk sevgi duyuyorduk. Hı-hı. Küba için duyuyorduk. Hı-hı. Sonra Afrikalılar için duymaya başladık. Hı-hı. Sonra gariban Hintliler, Pakistanlılar, kim dersen de Faslılar, Cezayirliler anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani hakikaten sadece milli ve yerli olmakla bu iş olmuyor. Böyle başlamak zorundayız. Hı-hı. Yani şöyle olur tabii bir de. Sokağımdan başlarsın ki ben öyle başlamıştım. Şimdi böyle konuşuyorum. Hı-hı. Arkasından kentin, arkasından ülken, arkasından bütün dünya senin ya. Bunu kimse elimizden alacak. Kimsenin almaya hakkı yok. Kimse de bunu sınırlayamaz. Hı-hı. Ve bunlar şey içinde bir tek şey çok temel. Hı-hı. Hiç ahkam kesmiyorum. İkiniz de sevgi olacak içimizde. Sevgi çok temel bir şey. Hı hı. Arkasından bir de müthişliği bir vicdana sahip olacaksınız ve adil olacaksınız. Bitmişin bütün sırrı bu. Ama bir de şu var, bütün bunları benim gibi söylemek durumuna gelecek bir zat olmak istiyorsanız da işinizi çok iyi yapmak için elinizden geleni yapacaksınız.
Ay, çok sağ olun.
İsterseniz şoförlük yapın. İsterseniz şoför olun. Doktor olun. Antel olun. Hiç önemli değil. Ama içinizde mutlaka çok iyi yapacaksınız. Daha oldu işte. Ya. Ama hatta şey düşünmesinler hani işte yok üretim özgürleştirir falan gibi laflar değil bunlar. Kendinize yatırımlarla. Kendine yatırım yaptığın zaman etrafına da yapıyorsun zaten. Sen öğreniyorsun, onlar öğreniyorlar. Tıpkı senin başkasından öğrendiğin gibi. Hikaye budur. Asla da bir değildir yani.
Ay ne güzel söylüyorsunuz. Bu arada ben kendi size dediğim notlardan okuyacağım. Bunlar hep sizin aslında söyledikleriniz bir şekilde. Diyorsunuz ki bu şey, gençliği anlatırken hani sol sağ kavgaları sizin döneminizde önce yaşamaya çalışın. Bunu hep söyledim diyorsunuz. Oğluma da söyledim ben. Sen hayatta kalmazsan hiçbir faydan yok. Yani önce hayatta kalmak çok önemli bir şey. Kendiniz için şey diyorsunuz, bana bir otorite göster, ben sana düşmanımı göstereyim.
Aynen. Çünkü otoriteler her zaman yanıldırlar. Çünkü işleri odur.
Evet.
O yazık, o garibanlar da haklı. Başka türlü var olmazlar. Ama ben düşmanımı çok iyi tanırım.
Bundan da otoriteyle mesafeyi ders çok olarak önemli. Alabiliriz belki de.
Yani nasıl? Çok. Yani otoriteysen mesafen olacak. Ve mutlaka kıskanacaksın. Bu mutlaka beni kandırmaya çalışıyor. Kandırmıyorsa eyvallah.
Çok güzel. Siz ne zaten güzel. Başkalarının sözüyle söylüyorsunuz. Mesela işte Ayfer Tunç sizin için demiş ki çok güzel adam seçer. Yani çalıştıracağı insanı bilir. Evet. Güzel yeteneği bilir diyor. Bir başkası dengeyi iyi bilir diyorsunuz. Siz de onunla ilgili esne ama eğilme diye bir şey vardır ya. Bence de doğru diyorsunuz. Mesela bunu da alabiliriz. Bizim nasıl olunur öğütlerimizden.
Bir kere yani şu olacak yani hakikaten esnek olmak zorundayız. Yani çünkü öyle kazık gibi hiçbir kimseye faydamız olmaz. Biraz sağa, biraz sola, biraz arkaya ama ayaklarımız hep yerde. Bu çok temel bir şey. Yani yoksa hiçbir şekilde işe yaramazsın ki. Yani düşünsene. Tabii. Hep ben biliyorum. Hep ben doğru benim ki. Benim yanıma gelin. Yok kardeşim böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Karl Marx bile engelden muhtaçtı. Yani yapma.
Çok güzel, çok güzel. Zaten demin 40 yaş durumunu anlattık ya. Belki de bir empati için ben ona empati mesafesi diyorum. Biraz zaten o esnekliği gerektiriyor. Birini anlamak için böyle köşeli düşünmemek gerekiyor. Köşeli davranmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada işte demin anlattığımız Hüseyin'le babalık hikayeniz konusunda başka bir şey söylerken karşılıklı sevgiler çok büyük dramlarla anlaşılmıyor. Çok küçük ayrıntılarla da gizli olabiliyor hayat diyorsunuz.
Tabii.
Yani bu da çok önemli. Belki de ayrıntılara bakmak lazım. Sevgiler, tabii. Dramlar.
Yani ayrıntılarda saklı olan sadece şeytan değil.
Tabii.
De ayrıntılarda saklı değil misin sen? Onu yakalamayı bildikleri anda insanlar, hele genç insanlar zaten sırtları yere gelmez. Ama sakın çok güzel sadece şey bakmasınlar. Köşeli. En korktuğum insan bir türlüdür. Herkes de. Köşeli. Allah beni onlardan korusun.
Amin. Hepimiz için. Bir de saygı duyduğun her insanı sevmek zorunda değilsin. Bunu anlayınca çok rahatlıyor insan diye bir sözünüz var. Birilerinden bahsederken ben de buna çok inanırım. Yani bazı insanlara çok saygı duyarım ama çok da sevmeyebilirim yani.
Çok haklısın.
Bu arada Deniz Türk Ali'den bahsederken çok yakın arkadaşınız. Murat Çelikkan, Yıldırım Türker ve Deniz Türk Ali ile bir dörtlüsünüz adeta gibi görünüyor.
Hayır, onlar üçlü beni dışlıyorlar artık.
Niye öyle?
Çünkü ben anarko-Marksist oldum, onlar olamadılar.
Ama böyle Deniz Türk Ali ben de çok severim. O kadar güzel tanımlamışsınız ki. Yani ben tanışmışlığım var. Bir program da çektik şehirli sofralarda. ama Deniz Hanım'ı uzaktan da izliyorum. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Hayat enerjisi müthiş. Keşke bütün gençler biraz feyiz alsalar. Çünkü onun kadar çok yanlış yapan, çok az insan tanıdım ben. Ama buna rağmen pes etmeyen insan. Hani bu işte muhteşem bir şahsiyet örneği diyorsunuz. Ben buna da bayıldım. Yani,
ama bu doğru değil mi Allah'ın zararına?
Çok güzel tabii.
Yani hiç kusura bakmasın kimse, yanlış mı? Doğrusu yapacağım bir daha sefere. Yoksa evine kapan, hayata küs. Zaten onu istiyor herkes. Hayır. Buna izin vermemesi lazım. Hele hele genç insanların. Yaptığın dışında nasıl da düzelteceksin kendini.
Evet.
Hiç önemli değil.
Oradaki sizin demek istediğinizi bir Deniz Türkeli cümlesinden o kadar güzel anladım ki çok da hoşuma gittiği için buraya not ettim. Sonra yaşadığım hiçbir yaşı unutmuyorum diyorsunuz. Unutmadığın zaman hayatına sahip çıkıyorsun. Muhteşem.
Aynen.
Muhteşem. Aynen. Çok hoşuma gitti.
Ben nasıl yemilerimi küçümseyim? Niye kırklarımı lanet diyeyim? Niye 50 yaşında depresyona girdim, yaşlı bir adamı diyorum diye? Niye 70 yaşımdan nefret edeyim deli misin? Hepsini aynı sevgiyle saygıyı besliyorum.
Ya ama kolay da değil tabii ki.
Çok zor. Yani. Şimdi bak laf aramızda. Şimdi ben istemez miydim şöyle 25-26 olayım? Ama yok. Daha bunun ilacı bulunmadı. Aşısı da yok. Bulunmayacak da.
Şey var, not almışım yine. Suyun fazla ısınmasıyla bir yerden çekip gitmek. Siz zaten çok çekip gitmişsiniz radikale
çok,
kadar.
Çok. Yani en uzun çalıştığım yer 16 yıl. Yani o beni biraz zehirlemiş olabilir aslında.
Ama işte güzel de bir noktaya değiniyorsunuz. Gazetecilik, yani para biriktiremiyorsun ya. Yani hani herkes için söylemeyeyim ama yani çalışmak da zorundayız. Yok, yani kendinden vermeden. Evet, bu arada işte programın başında söylemiştim. Hiçbir kimliğimi ne ezdirdim ne öne çıkardım. Güzel. Onu da sevdim. Ve iyi insan olmak. Yani biz bunu birkaç bölümde söyledik. Birkaç kişi dillendirdi. İyi
İyiler. Evet. İyi vicdanlı, iyi insan, evet. iyi insan, iyi vicdanlı insan. Sevgiyi bilen insan. Bunlardan cehenneme kadar gidebilirim yürüyerek.
Ya ne kadar güzel söylediniz. Tabii, kalbi doğru yerde tabii. olan insan.
Tabii.
Çok hoşuma gitti Tuğrul Beyciğim. Burada olmanızı da çok istedim. Siz Cihangir'deki evinizdesiniz. Ben evimdeyim. Telefonla yapıyoruz bu çekimi. İsterdim ki karşı karşıya yapalım. Ses kaydı da daha iyi olurdu.
Ben seni kahvesine kahveye çağırırım, merak etme.
Çok sevinirim, çok mutlu olurum.
Seni şöyle yaparım orada, gel.
Lütfen. Beni biraz Cihangir entelijansına böyle bir tanıtın.
Evet, kolay. Herkesi kabul etmez ama ben zorlarım, boşver.
Tamam, hamili kart yakınımdır, ben geleceğim
aynen,
böyle.
Aynen.
Bu arada sık sık yayın içinde bahsettiğim Tuğrul Er Yılmaz 68'li ve gazeteci kitabıydı. İletişim Yayınları'ndan Asumaro Söyleşisi. Çok keyifli bir kitap. Ben bütün bu hayat derslerini Tuğrul Bey'i bayağı dinledim. Oradan buradan çeşitli yayınlarından ve kitaptan böyle söyleşinin içinde çok güzel çıkıyor. Zaten güzel olan bu. Hani birine nasıl olunur diye sorunca birkaç şey söyleyebiliyor insan. Zaten çok mütevazi ve tatlı insanlar buraya konuk olanlar. Ama aslında cümle aralarında bakarsak, uzun süre birlikte geçirebilsek Tuğrul Beyciğim'le bunları söyleyecekti diye bunları not aldım. Kusura bakmayın ama güzel güzel oldu yani. Unutmamış da olduk bu notları. İyi ki katıldınız Tuğrul Beyciğim ve iyi ki
ben
Türk medyasında oldunuz.
Bak, ben böyle konuştuğuma. Ben böyle bayılıyorum insanlar beni arasınlar da. Ben vur konuşayım.
Ara sıra araşalım korona günlerinde en azından. Canım benim, yemek getireniniz çok, biliyorum seveniniz çok ama araşırız da. Çok teşekkür
bak,
ediyorum.
Son bir dedikodu yapayım sana.
Yapın,
kapatmadan.
Tabii. Çok isterim.
Herkes yemekler getiriyor. Benim arkadaşım var bir tane, Halil Ergün diye. O da meşhur artık. Dur dinle. Onu söylemiyordum. Şimdi şu bayılacaksın. Kapı çalındı bugün. Kapıyı açtım. Karşıda bir adam. Halil Bey'den diye gönderdi. Bak sana söylüyorum. 2 kilo et. 4-5 kalıp peynir. 1 kilo kıyma. O kadar sinirlendim. Yahu bunları göndereceğine 2 tane dizi göndersen ölür müsün adam? Mutlaka söyleyeceğim bir yerde dedim, sana denk geldi. Bugün oldu.
O da çıkamıyor evden. Öyle mi?
Tabii ama canım, Allah Allah. İnsan onları aldırmaya çıkıyor. Onun emrinde bir sürü insan çalışıyor. O benim 70 metrekare evde oturmuyor ki.
Kadir İnanır'la bu arada aranız nasıl?
Onlar Adalaman'dalar. Adalaman'da olduğu için. Hmm. Onlar da beni çağırdı. Adalaman'a geldi aslında ama gidemem. Buradan Cihangir'den sıra servise girmem yasak Allah'ım zararsan.
Ya bu dönem böyle ama işte kısmetmiş bugünlerde böyle bir tatlı sohbet yaptık. Çok oldu, teşekkür ediyorum Tarıl Beyciğim.
Çok sevgilerim herkese ve sana.
Çok sağ olun. Bay bay.
Sağ ol canım.